Ayrım 12.
Halimize bak, atların kaburgaları derilerini yırtıp çıkacak. Erler desen bir avuç bulgura muhtaç. O ne kepazelikti. Askerlerin boynuna birer teneke asmışlardı, ateş yakıp kendilerine buğday kavursunlar diye. Bunu ilk Erzurum cephesinde yaptıydık. Almanlarla ne alakası var? Haydi bunun günahını Enver Paşa'ya yazalım. Ancak depolar erzak doluyken trenlerle sevkiyat yapılamamasının sebebi ne? Miralay Hüseyin Üslü Bey durumu neyi anlatıyordu? Yıldırım karargahında subaylar Alman, harbeden ordu Türk, karargahta haberleşme Almanca. Devlet farklı mı azizim? Ne münasebet? Bir zamanlar Fransız müşavirden geçilmezdi. Kaç yıldır da her yan Alman'da oldu. Al şimdi şu bizim Yıldırım karargahını. 5-6 ay evveline kadar karargahtaki Alman zabit sayısı 65 idi. Türk zabiti sayısı ise ancak 8. 80 değil, dikkat buyurunuz. Yalnız 8. Bu toprakları İngilizlerden koruyalım derken bir de içimizde Alman kolonisi kuruluverdi. Azizim ben onu bunu bilmem. Almanya'dan taşınan kömürle işletilen trenler ne kadar götürürse Alman zabitleri de Türk ordusunu o kadar götürür. Binbaşı Vecihi önlerindeki su birikintisinden fırlayan kurbağadan ürkerek geriye dönüveren atın dizginlerine asılıp onu öne sürerken ordumuzu eriten kanal seferlerini de Kaiser Wilhelm'e sormak lazım. Söyle bakalım, o sıralar Almanlar Fransız cephesinde rahatlamadılar mı? Kanal seferlerine Liman von Sanders bile karşı çıkmış. Ne de olsa asker adam. Siyasetçi askerlerden değil, asker gibi asker. İyi de bizimkilere ne demeli? Rusya'da ihtilal olmuş, Kafkasya'da harp sona ermişken kuvvetlerimizi oralara yığmadılar mı? Buralarda ordumuzu yedeksiz koymanın manası ne? Almanya'dan getirdikleri kömürün yarısını Batum'a asker sevkiyatı yapan vapurlarda yaktılar. Biz ise buralarda odun taşıyan müteahhitleri zengin ettik. Binbaşı Nezir'den ses gelmeyince dönüp arkasına baktı. Arkadaşı elini gözüne siper etmiş, duman mavisi göğe bakınıyordu. Kanatlarını iyice açmış, tüysüz, buruşuk, kırmızı boyunlarını öne uzatmış, üç kızıl akbaba hava dönencesine kapılmış gibi aşağıya iniyorlardı. Arkalarında beliren alay kumandanı yüzbaşı Salih'e bağırdı. Topukla atını. Yamaçtan dört nala indiler. Derenin sağ yanında kuru otların arasında karnı şişmiş, kuzgun karası parlak tüylü at yan yatmış, sağrısından sızan kat otları boyamıştı. Süvari de atın hemen bir adım önünde yüzü koyun yatıyordu. Sağ elini az ilerisindeki tüfeğe uzatmıştı. Sol eli ise atın başına doğru açılmış ve tırnaklarını çamura geçirmişti. Ceketi sağ kürek kemiğinin olduğu yerde yanıp parçalanmış, yanığın ortasındaki oyukta pıhtılaşmış kana iri sinekler inip kalkıyordu. Yaralı at sesleri duyunca göz kapaklarını kaldırdı. Işığı sönmüş bakışta yalvarış vardı. Kişneyip acısını anlatabilmek için dudaklarını aralamaya çalıştı, başaramadı. Binbaşı Nezir elini savurarak sinekleri kovaladı, atın yelesini okşadı. Yüzbaşı Salih süvarinin çantasını bulmuştu. Çantadan iki tek kupkuru zeytin tanesi, yer yer kırılmış fotoğraf çıktı. Sararmış fotoğrafta beyaz örtülü uzunca bir masada tepeleme doldurulmuş yemek tabakları, küçük meyve sepetleri, cam sürahiler, dilimlenmiş ekmek yığını ve kimisi fesli, kimisi açık başlı, kravatlı, temiz giyimli, bıyıkları düzeltilmiş Türk subayları görülüyordu. Fotoğrafın arka yüzünde yer yer silinmiş bir yazı. Osmanlı askerleri İskenderiye'de misafirimizdir. Sağlık ve afiyettedirler. Binbaşı Nezir uzatılan fotoğrafa şöyle bir baktı. İngilizler tayyarelerden atıyor. Askerlerin çoğunda var bunlardan. Teslim çağrısına uyanlar da az sayılmaz. Adamların emekleri boşuna gitmiş sayılmaz. Allah aşkına söyleyin, bu çocuk yaşta askerleri az mı çektirdik? Açlık bir yandan, hastalık öte yandan, kavrulup gittiler. Binbaşı Nezir'in sesi titriyordu. Baksana ne kadar sürünmüş de atına uzanmış. Ruhunu teslim ederken birlikte gitmek istediği muhakkak. Yerde yatan süvarinin tabanları patlak, postalların üç adım aşağısına dek otlar kandan kararmıştı. Yüzbaşı Salih süvarinin kabalağını buldu ve silkeleyip yüzüne koydu. Yerde yatan ata baktı. Güzel atmış, sevabını acısını dindirelim diye mırıldandı. O sırada nal sesleri yaklaştı. Beş süvari peşlerinden gelmişti. Binbaşı Nezir başını kaldırıp süvarilere baktı. Süvariler onun bakışlarından ne demek istediğini anlamışlar ve başlarını dağlara çevirmişlerdi. Yüzbaşı Salih, anlaşıldı bu iş bize düştü diyerek tabancasını çekti, atın başına doğrulttu. Başını yana çevirdi ve tetiğe bastı. At çifte atmaya hazırlanır gibi arka ayaklarını karnına çekip bıraktı. Yüzbaşı Salih süvarilere seslendi. Bu zavallı arkadaşınızı kuru bir yere defnedin. Bir bulut olsa da şu güneşin önüne çok değil, bir saat diye geçse. En iyisi biraz aşağıdan gitmek. Bahçe arası yollarda tek tük ağaç gölgelerinde biraz soluklanmak bile iyi gelecek. Sıcak neyse de şu yakarcalar olmasa, yakarca sinekleri birer küçük bulutu andıran sürüler de geliyor. Esnemeye gelmiyor, insanın ağzına doluşuyorlar, dokundukları yeri de yakıyorlar. Binbaşı Veci'yi atını hızla öne sürdü, çamur içinde kalan dürbününü elinin ayasıyla sildi. Bin adım ileride koruda kıpırtılar görünüyordu. Yanına gelen 3. alay kumandan vekili Mülazim-i Sani Şerif'e bir de sen bak anzaklar olmasın dedikten sonra geriye döndü. Elini kaldırıp arkadan gelenlere durmalarını işaret etti. Bunlar bizimkilere benziyor. Anzak olsalar şapkalarından belli olurdu. Yahu adamlar zor seçiliyor, şapkalarını nereden bildin? Bilmem, kıpırdanışlarından anladım diyelim. İşaret üzerine 50 kadar süvari ayrılıp atlarını yukarıya yamaçlara sürdü. Geri kalanlar bahçe aralarından yavaş yavaş ilerledi. Birisi şu topçulara gidip baksın, çok geride kaldılar. Topçunun vadide işi zordan da öte, bataklıklar, hendekler, az biraz düzlük olsaydı bayırdan gelirlerdi. Ağaçlığa birkaç yüz adım kala düzlükle dizilen piyadeleri ayırt ettiler. Bunlar bizimkiler demeye kalmadı, yandaki tarlaların kıyısındaki çalılıktan namlular parıldadı. 30'a yakın asker ayağa kalktı. Hoş geldiniz, süvari mi? Doğru, siz neredensiniz? 7. ordu. Binbaşı Nezir arkadan seslendi. Allah'a şükür bulduk onları. Atlarını hızla sürdüler. Koruluğun altında sıraya geçmekte olan piyadeler onları görünce bellerini doğrultup bağırıştılar. Bunlar bizim mızraklılar. Bayırın hemen kıyısında atına binmekte olan kumandan ayağını üzengiden çekti. Süvarilere doğru yürüdü. Bağırışmalar bıçakla kesilmiş gibi durdu. Yorgun süvariler atlarından indiler. 7. ordunun askerleri arasına karıştılar. Karşılıklı sorular, Çanakkale'den, Kafkasya'dan arkadaşını soranlar, kardeşini merak edenler, köyünün adını bağıranlar. En sık sorulan arkadaş bir parça ekmek var mı oluyordu. Bu sorunun karşılığı daha ilginçti. Ekmek yok ama taze su var. Ayn Fara'dan doldurduydum. Allah senden razı olsun. Derelerin yeşil sularını içe içe hepimizi sülük sardı. Bir süre sonra sesler duruldu. Yorgun konuklar ağaç diplerine serildiler. Uzaklardan top bataryasını geçirmek için bağırışıp duranların sesi duyuluyordu. Şu tekeri az geri ittirin. Yahu öküzlerin başını tutsana, elimiz taşın altında kalıyor. Çenelenmeyi bırakın, asılın küreklere, doldurun şu çukuru. Aferin çocuklar, hey Rizeli sen yanlış yerde doğmuşsun. Ne işin var denizlerde, senden iyi yol abelesi olur. Kumandanım, kıyıya vurmuş balık olduk, çiraza döndük, acı bana. Az kaldı, sabret, İskenderun'a varırsak seni atacağız denize. Kulacına kuvvet, tez varasın Rize'ye diyeceğiz. İnşallah kumandanım, inşallah. Yeni gelen subaylara mataralar uzatıldı. Kusura kalmayın, ekmek yok ama bir yudum suyun bir ömür hatırı olur. Deyişteki bir fincan kahve sözüne bir yudum su yapıveren subay, önlerindeki birkaç günde olacakları bilebilseydi, bitkin konukları rahatlatmak için söylenmek yerine yaşlı bir kahinin ciddiyetiyle kim bilir neler anlatırdı. Süvari kumandanları su vereniniz bol olsun diye yanıtladılar. Kumandan ağacın altına yürürlerken sordu. Veci Bey, bize yanaşma emrini ne zaman aldınız? Dün akşama doğru Paşa Hazretleri. Kumandan her zaman karşısındakileri dinlemekle başlardı. Bu kez öyle olmadı. Kızgınlığını dışa vurdu. 4. orduya bir mektup yollamış idik. Daha cevap yok. Hiç olmasa bir süvari alayı çoktan gelmeliydi. Kısa süren sessizliğin ardından sakin bir sesle her neyse şimdi işimize bakalım dedi. Haritalar yeniden açıldı. Süvari sayısındaki artış ve topçu bataryaları da düşünülerek bir değerlendirme yapıldı. Çıkış yolları arandı. Kuvvetleri birleştirip Beytsan'a yürüyelim. Çaytur güneyden geliyor, onu ne yapacağız? Efendiler, maksat şehri kahramanca alıp orada tükenmek değil. Maksat orduları emniyetle Şam'a doğru götürmek. Bu işin her yanını hesaba katalım. Evvel emir de şu cehennem vadisinden çıkmaya bakalım. Paşa Hazretleri, taş köprüyü tutmak için bir plan düşünelim. Haklısınız Sedat Bey. Kumandan Veci Bey'e döndü ve merakla sordu. Topçuların tamamı ne zaman gelir? Veci Bey elini şakağına götürüp sineği kovarken yanıtladı. Tarla içlerinde batıp kalmazlarsa 2, bilemediniz 3 saat. Kuvvetimiz az, nehrin öte yakasında kol ordularımız çarpışa çarpışa çekiliyor. İngilizlerin onların önünü kesmesine fırsat vermeyelim. Biz de önümüze emniyet alalım. Efendiler, şimdi her kötü ihtimale göre plan yapalım. Haklısınız. Öyleyse kötü durum nedir? Evvela onu görelim. Düşman Beytsan'dan çıkıp nehrin doğusuna geçer ve bizim çıkış yollarımızı tıkar. Bu durumda iş size düşüyor Veci Bey. Emredin Paşa Hazretleri. Kemerli köprüye ilerlemelisiniz. Düşman doğuya geçmemiş ve köprüyü tutmamışsa ilk işimiz köprüyü emniyete almak olsun. Rüştü Bey, keşif için oralara gideri çok oldu. Onlarla karşılaşınca durumu öğrenirsiniz. Köprü İngilizlerdeyse? Kuvvetleri azsa hücum eder köprüyü tutarsınız ve Beytsan'dan gelen yolu da kesersiniz. İngilizler doğuya büyük bir kuvvet geçirmişse? Bu soru subayların soluğunu kesti. Gelecekleri bu sorunun yanıtındaydı. Kumandan bir an düşündü, subaylara baktı ve kararı bildirdi. Hücum eder ve yolları açmaya çalışırız. Efendiler, böyle yaparsak kumar oynamamış oluruz. İşimiz kumar değil. O zaman köprünün daha aşağılarını tutar ve geçiş yerlerini emniyete alırız. Öte yakadan gelecek askerler üst üste yığılmadan bu yana geçme fırsatını bulurlar. Bunun için tutacağımız alan geniş olmalı. Paşa Hazretleri, belki süvariler Rüştü Bey ile pek kısa zamanda buluşurlar da daha iyi bir yol düşünürüz. Kumandan bu iyi olur dedikten sonra başını sol yanına çevirdi. Hayri Bey, ateşiniz nasıl oldu?
Düştü.
Pek güzel. Siz de piyadeleri alıp süvarilerin arkasından gidersiniz. Emredersiniz. Biz de nehri geçen perakendileri toplarız ve sizin ardınızdan geliriz. Haydi bakalım, yola çıkın. Vecihi Bey, süvari kumandası sizdedir. Subaylar hiç konuşmadan ağaçların arasından aşağı indiler. Kumandan, Sedat Bey, nehrin ötesine durumu bildirelim. Bu arada Tubaş'a doğru da birini yollayın. Cevat Paşa yolda olabilir, onu da haberdar etsinler dedi. Bu arada süvariler arkadaşlarıyla vedalaşıp atlarını öne çekiştiriyorlardı. Soluk ay ışığında çok ama çok eski zamanlarda çöllerden gelip Akdeniz'e ulaşmaya çalışan yorgun kervancıları andırıyorlardı. Vadinin kestirilemeyen bir yanından bir kaval sesi gelip gidiyordu. Vecihi Bey arkasına baktı. Nezir, açlık ne durumda? Binbaşı Nezir kalpağını çıkarıp kır saçlarını geriye toplarken unuttuk gitti ve selam diye yanıtladı. Unutmak iyidir. Yahu unuttuğumuz filan yok, tayını önümüzdeki yeni harbe bağladık, hepsi bu. Gülüştüler, arkadan bir ses duyuldu, kumandanın sesiydi. Çocuk, elde kalmış sulfata varsa Vecihi Bey ile Hayri Bey arasında pay edin, hayatımız onlara bağlı. Süvariler yarım saat içinde atları yedeklerinde Kufriniye çayını geçtikten sonra Vahatne karşılarındaki dar tarla yolunda atlarını koşturmaya başladılar. Hayri Bey kumandasındaki piyadeler de tüfek elde süvarilerin gittiği yoldan ilerlediler. Onların arkasından bakmakta olan kumandan kısa öksürükleri duyunca ''Sedat, bakalım bu yavrucaklardan kaçını vatana ulaştırabileceğiz?'' diye söylendi. ''Hayırlısı kumandanım.'' Gerilerde bıraktıkları Dira köyünden yatsıyı bildiren yanık ezan sesi Şeria doğusundaki çıplak dağlarda yankılanarak sönüp gidiyordu. Süvarilerden iki saat sonra 7. Ordu karargahı da yola çıktı. El Vahadne köyü aşağısındaki kuru dere yatağından yamaçlara tırmanmışlardı. Raşit köyü yakınlarındaydılar. Karşıdaki sırtta atlılar seçiliyordu. Hesaplı davranacak vakit yoktu. Adımlarını sıklaştırdılar. Yarım saat sonra Vecihi Bey'in yanındaydılar. ''Hayrola, neden durdunuz?''
''Haberler iyi değil binbaşı. Rüştü'nün süvarileri İngiliz'in eline düşmüş. Haber önden gelen süvari alayından mı?''
''Yok, Rüştü Bey'in süvarilerinden birini aşağılarda dolanıp dururken bulduk.''
''Nerede çarpışmışlar?''
''Çarpışma yok. Bunlar nehrin ötesine geçmek üzere bir bedeviyi rehber edinmişler. Karşıya geçer geçmez Anzakların içine götürmüş bizimkileri. Bizim alaydan da haber yok.'' Sıcak hava birden soğuğu vermişti. Arkalardan bir ses, ''Bu topraklar bundan böyle bize dost değil.''
İyice solanay, Cen'in yönünde tepelerin arkasına yitip gitmişti. Sedat Bey birkaç adım öne yürüdü.
Hayret, sanki kör karanlık yutuverdi.
''Kumandan, bir müfreze yollayın, ilerideki durumu anlayalım.'' dedi.
Issız tepede bir saat kadar beklediler. Birisi giden gelmiyor diye söylendi. Karanlığın içinden kumandanın yatıştırıcı sesi duyuldu. Olduğumuz yerde kalalım. Karanlık kör ama dipsiz kuyu değildir. Hava iyice ağarmadan bir adım atmayalım. Gidenler pusuya düşseler de hiç olmazsa bir iki el ateş ederlerdi.
Süvariler tan yeri ağarırken yola çıktı. Kumandan ve karargahı da bayırlardan uzaklaşmamaya ve fazlaca görünmemeye özen göstererek yürüdü. Sarı güneş Aclun Dağı'nın sırtlarından iki adam boyu yükselmişti. Önlerine çıkan dik yamacı aşağıdan dolanarak geçiyorlardı. Birden tayyarelerin motor sesleri yankılandı. Kumandan patikadan yamacın hemen ardındaki dereyi göstererek bağırdı. ''Aralık yere koşun hemen!'' Subaylar yedeklerindeki iki atı çekiştirerek yarığa girdiler. Altı tayyare rastgele bombalar attıktan sonra güneye doğru uzaklaştı. Patlamaların ardından kumandanın sesi yoğun sessizliği bozdu. ''Vadiden uzak duruyoruz, yukarılara tırmanalım, uygun yerlerde aşağıya yanaşırız. Haydi, son bir gayret daha.'' Tepelerden inip tepeleri çıkmaya başladılar. İyice meyilli bir yamaçtaydılar. Birden silah sesleri duyuldu. Kumandan arkasındaki subaylara ve onların gerisindeki bir takım piyadeye baktı. Hepsi suskundu, öne yürüyerek seslendi. ''Haydi bakalım Tunalı, biz önden gidelim, geridekiler işaretimi beklesinler.'' Kaymamak için yan yan basarak inmekte olan kumandanın arkasından yürüyen İsmail Hakkı, içinden doğruymuş, askerler biraz ürkünce ve ateş sesi duyunca hemen öne geçip yürür derlerdi diye geçirdi.
Birden çizmesinin topuğu koptu. Omzundaki deri çantanın ağırlığıyla sendeledi. Yuvarlanmamak için sağ yanındaki çalıya tutununca dikenler avucuna battı. Yalnız olsaydı söverdi ama değildi. Dudaklarını ısırarak acıya dayanmaya çalıştı. Aşağıdaki çukurluğa varıp tümseyi açtıklarında karşılarına Şeria Vadisi çıktı. Vadi buralarda çok genişti. Kumandan elini kaldırıp geridekilere işaret etti. Ortalık sessizdi. Adımlarını sıklaştırdılar. Hava iyice sıcak ve nemli. Gömleklerinden 2-3 düğme açtılar. Gürültüyle birlikte üstlerine büyük gölgeler gelince artık bir emir beklemeye gerek yoktu. Piyadeler oldukları yerde sırt üstü yatarak tüfeklerini aynı anda ölüm kuşlarına doğrultup ateş etmeye başladılar. Tayyareler 1-2 bomba atarak uzaklaşırken onlar yeniden yamaçlarda yürümeye karar verdiler. Binbaşı Veci'yi tüfek atışlarını duyduğunda Tabakat mezrasının ilerisindeki tepedeydi. Beyt San hizasında ırmağı kesip geçen köprünün birkaç kilometre aşağısında öncü gönderilmiş olan süvariler dağın eteğindeki girintilere giriyorlar, bir süre sonra yeniden çıkıyorlardı. Kemerli taş köprüden geçmekte olan Anzak süvarileri de Arbain Vadisi'nden hızla dağlara ilerliyordu. 7. Ordu'nun piyadeleri daha yakın olan tepenin iki yanında göründü. Elde tüfek öne eğilerek tırmanıyorlardı. Binbaşı Veci'yi yedekte tutulan süvarileri iki kola ayırdı. Bir kol vadiye yönelirken ötekiler mezranın arkasına dolanmak amacıyla atlarını topukladılar. Top bataryası görünürlerde yoktu. Irmağın öte yanında alçak bayırlarda dağını yürüyen askerler göründü. Bunlar 8. Ordu'dan bazıları aşağıya ırmağa koşarak iniyor, ağaçlıklar arasına yitiyorlar. Bazıları da Beyt San şosesine koşuyordu. Geri kalanı ise daha güneye yürüyor, böyle yapmalarının nedenini anlamak zor. Belki de taze su ya da yiyecek bulmayı umuyorlar. Beyt San'dan çıkan Anzak süvarileri Samara yolunda güneye ilerlerken birden durdular. Neden durdular demeye kalmadan yoldan ayrılıp bayırlardan vadiye ulaşan askerlerin ırmağa koşuşturmakta olduğu kumluğa at sürmeye başladılar. O arada onların arkasına atılan top mermileri kumsalın orasına burasına iniyordu. Anzakların bir bölümü şoseden bayırlara yönelmişti. Üçüncü süvarinin iki grubu arasına girmeye niyetli oldukları kesin. Topçular nerede kaldı? Arkadan yorgun ses. Hele şükür geldik işte. Batarya az geride. Hayvanlar ve erler bitik durumda. Yüzbaşı Salih atının dizgini elinde üstü başı çamur içinde yürüyerek geldi. Önden seyrilmiş siyah saçları alnına düşmüş, tüfek tutan elinden ince bir kan çizgi halinde tüfeğin kundağına doğru iniyordu. Sakallı yüzünde avurtları iyice çökmüştü. Binbaşı Veci'yi ona soran gözlerle baktı. Yüzbaşı Salih kumandanın topları merak ettiğini biliyordu ama uzun açıklama yapacak gücü yoktu. Zor oldu ama geldik işte diyebildi. Binbaşı Veci atından atlayıp yüzbaşıya koştu. Koluna girerek onu bayırın başına sürükledi. Irmağın iki yanında at süren Anzak süvarilerini işaret etti. Bir an evvel durdurmalıyız bunları. Yüzbaşı Salih derin bir soluk aldı ve yorgun atını atlayıp bayır aşağı koşturdu. Düzlükten uçarcasına ırmağa doğru gidiyordu. Delirdi mi bu çocuk? Kıyıya vardığında karşı yandan bir top arabası göründü. Arabada top yok. 5-6 asker arabanın tek dingiline oturmuş 4 katırı kırbaçlıyor, suyu geçmeye çalışıyorlardı. Salih elindeki tüfeği sallayarak bağırdı. Bu yana, çabuk bu yana. Arabadakiler onu aldırmadan dümdüz sürüyorlardı. Derken yakınlarına bir top mermisi indi. İçlerinden biri suya atlayarak kıyıya koşmaya çalışırken ötekiler arabayı çapraz sürüp Salih'in olduğu yere çıktılar. Salih onlara durumu anlattı. Kısa bir süre sonra kadanaların sırtına atlayan askerler bataryaya doğru koşturmaya başladılar. Karşı kıyıdan atlarını suya süren Anzaklar ırmağa daldılar. Irmağa geçmekte olan silahsız askerleri acımasızca ateş ediyorlardı. Kıyıda çalların arasına seyirtenlerden bazıları sırtlarında vurulup oldukları yere seriliyor. Üçüncü süvari kumandanı Veci Bey yeter yahu diye bağırıp atını aşağı sürdü. Bayırın ortasına gelmişti ki ırmağın kıyısına çıkmakta olan Anzakların olduğu yere bir mermi indi. İkinci mermi Bardala köyünden vadiye inmekte olan Anzak süvarilerin arasında patladı. Binbaşı Veci yaman atıyor ha diye söylendi. Irmağın doğusundan yanaşanların üstüne de birkaç mermi indi. Şaşkınlığa düşen Anzak süvarileri yüz geri koşmaya başladılar. Bu durumu gören mızraklı süvari alayındakiler atlarından yere atladılar ve onların peşinden koşmaya başladılar. Piyade taburunun önüne fırlayan Hayri Bey de kılıcını çekmiş koşarken arkasındaki piyadeler hışımla koşarak kumandanlarının önüne geçtiler. Anzaklar taş köprüye doğru toplanınca öyle bir iki bölük olmadıkları anlaşıldı. Neredeyse bir fırkaya yakındı İngiliz kuvvet. Binbaşı Veci arkasına dönüp baktı, alt yanında yedekte beklemekte olan süvarilere bağırdı. Süvariler atlarını topuklayıp Anzakları köprüye 1-2 kilometre kalana dek kovaladılar. Köprüden açılan makineli ateşiyle duraladılar ve daha ileri gidemediler. Köprüden aşağıya doğru çok geniş bir alana yayılmışlardı. Vakit öğleyi çoktan geçmişti. Binbaşı Veci atını vadinin aşağısına sürdü. Sırtlardaki seyrek ağaçlı zeytinlikten geçerken önlerine 7 anzak süvarisine katmış, keyifle aşağı götüren 2 piyadeye rastladı. 5 gündür süren yılgınlığın hıncını aldıklarından mı ne keyifliydiler. Belki Irmak at ölüleriyle yaralı ya da şehit askerlerle dolmuştu. Suyu iyice bulanmıştı. İkindiye doğru karşı kıyılarda Ali Fuat Paşa'nın öncüleri göründü. Genç subaylar ellerindeki tüfekleri yukarı kaldırarak suya giriyorlar ve onları izleyen yorgun askerler yarı bellerine dek suyun içinde bir ipe tutunmuş ilerliyorlardı. Bazıları yarı yolda durup başlarını suya sokup çıkararak serinlemeye çalışıyordu. Bir ara tayyareler göründü, ırmağa mermi yağdırmaya başladılar. İpi bırakan bazı askerler derin bir kuyunun içine çekilircesine suya karışıp gözden gittiler. Tüfeklerini atıp oraya buraya koşanlar ya da suya düşüp akıntıya kapılıyor ya da zorla ulaştığı yüksek kıyıda tırnaklarını çamura geçirip sazlara tutulmaya çalışıyorlardı. Sıtma ateşinden titremekten bir hal olan Hayri Bey kalpağını dizine vurup korkunun bile umursanmadığı dar bir korku tünelinden geçiyoruz diye söylendi. Üçüncü süvari fırkasının bazı subayları da kıyıya varmışlar, suyu geçen subaylara Aclun yönünde ilerlemeleri gereken yolları anlatıyorlardı. Yoksa öndekini izlemeye alışık askerler ırmaktan çıkış yerlerinde yığılıp kalacaklar ve her yer tıkanacaktı. Güneş son ışıklarını vadide bırakırken suların içinden atını hışımla süren Cemal göründü. Tepeden aşağı toz ve çamur içindeydi. Ben 8. Ordu Kumandanı Cevat Paşa'nın yaveri. Yahu Cemal Aga, tanımadın mı? Son kanal seferinde aynı topçu bataryasındaydık. Bataryanı ne yaptın? Cemal omuzlarını iyice kaldırmış, yorgun bedeninden aşağı yuvarlanmasın diye sanki başını gövdesine zorla bastırmış gibiydi. Kusura bakmayın, tanıyamadım. Kaç gündür bir o yana bir bu yana at sürüp duruyorum. Nedir bu telaş? Cevat Paşa nehri geçecek. Buraları kolaçan edeyim ve Mustafa Kemal Paşa'nın yerini öğreneyim diye önden geldim. Nereden geçiyorlar? Az aşağıdan. Haydi birlikte karşılayalım. Geçiş yerine vardıklarında Cevat Paşa ve Sadullah Bey kıyıya yeni çıkmışlardı. Yorgun bakışları birden canlandı. Sadullah Bey üst üste Allah sizden razı olsun diyordu. Tarlaların arasından yukarıdaki dar araba yoluna vardıklarında Cevat Paşa atından inmeden "Var olun Veci Bey, biz de sizinle kalalım, birlikte kuzeye gideriz" dedi. Paşa Hazretleri takdir buyurun ki burası harp sahası ve... Cevat Paşa onun sözünü kesti. Bizim için fark etmez. Paşa Hazretleri dağılmış kuvvetlerin içinde zabitlerin bulunduğu muhakkak, sizin burada olduğunuz duyulursa daha ileriye bizim gösterdiğimiz yollardan gitmeyip sizin bulunduğunuz yere yönelirler. Onların arkasından da askerler gelir ve geçitleri tıkarlar. Takdir buyurun ki geriden 7. ordunun kol orduları harbedeye de geliyor. Onların önlerini açık tutmamız münasip olacaktır. Cevat Paşa elini beline koyup bir an düşündü. Sadullah Bey'e baktı. Sadullah Bey hiçbir ipucu vermeyen bakışlarını karşılara dikmişti. Karışık durumu çözmeyi düşünen Cemal birden sordu. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ne taraftalar? Arkamızdan geliyorlardı. Aramıza birkaç saat ya var ya yok. Cevat Paşa bitkindi. Sesi güçlükle duyuluyordu. Biri bize yolu göstersin de Kemal Paşa'ya gidelim. Sadullah Bey münasiptir Paşa Hazretleri dedi. 8. Ordu Kumandanı ve kurmayı önlerine düşen rehberin ardından vadinin gerisine sürdüler atlarını. Artık akşam oldu olacak. Köprüye yakın yerlerden gelen top sesleri iyice seyrekleşti.